güne bakan.
Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları hafta ortasını 18 Ocak 2023 Çarşamba'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Sağlık ve huzurla dolu bir gün geçirmenizi diliyor. Radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden, ayrıca TRT Dinle uygulamasından dinleyebiliyorsunuz. Programa dair duygu, düşünce ve isteklerinizi sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde 2022 olimpiyat çalışmalarını, 2023'te beklentileri ve çalışmaları konuşacağız. Türk Milli Olimpiyat Komitesi Spor Direktörü Yusuf Erdem Doğan telefon hattımızda olacak. Efendim Güne Bakan'ın ikinci bölümünde TGRT Haber Ankara temsilcisi Ercan Gürses'e bağlanacağız. Türkiye ve dünya gündemini konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Her an kollarından satarsın.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan devam ediyor. Efendim ilk bölümde 2022 olimpiyat çalışmalarını, 2023'te beklentileri ve çalışmaları konuşacağız. Türk Milli Olimpiyat Komitesi Spor Direktörü Yusuf Erdem Doğan telefon attığımızda. Sayın Doğan merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok iyi. Umarım sizler de iyisiniz.
Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Çok
Sayın
sağ olun.
Doğan, pek çok spor dalında yarışmalar düzenlendi 2022 yılında. Sporcularımız ülkemizi gururla temsil ettiler. 2022'de olimpiyat çalışmalarında neler yapıldı? Bir yılın değerlendirmesini sizden alalım.
Tabii, memnuniyetle. 2022 yılı 2021 yılındaki aslında pandemi sebebiyle olimpiyat oyunlarının da ertelenmesiyle sıkışık bir takvime sebep oldu. 2021 yılında düzenlenecek oyunların tamamı 2022'ye ertelenmiş oldu. Sadece olimpiyat, Tokyo 2020 olimpiyatları gerçekleşti 2021'de. Bu sebeple 2022 yılında alışık olduğumuzdan daha yoğun bir yarışma takvimi vardı. Önce Şubat ayında Beijing'de 2022 kış olimpiyat oyunları gerçekleşti. Ardından Vukati Finlandiya'da yine Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali EOF adını verdiğimiz organizasyon 18 yaşın altındaki sporcularımızın katıldığı gençlik oyunlarıydı. Akabinde yaz aylarında Cezayir'in Oran şehrinde 2022 Akdeniz oyunları gerçekleşti. Büyük bir kafile olarak katıldık. Hemen sonrasında Banska Bystrica, o da Slovakya'da düzenlenen yaz EOF olarak gençlik festivali olarak temsil etti milli sporcularımız ülkemizi. Ve en sonunda da ev sahipliği yaptığımız Konya'da 2021 İslami Dayanışma Oyunları 2022 takvimini oluşturdu. Bunlara kısaca ve hızlıca biraz da göz atacak olursak, Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları bizim için tarihi bir oyun oldu. Tarihimizde ilk defa bir sporcumuz kış olimpiyatlarında ilk 8 içerisinde yer aldı. Kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar, milli patencimiz 6. olmayı başardı olimpiyat oyunları 1000 metre yarışlarında. Aslında Furkan'ın buraya katılımı da tarihte ilk defa kısa kulvar sürat patenine katılım hakkı elde etmiştik buraya katılırken. O da tarihi bir başarıydı. Üzerine bir de elemeleri geçip çeyrek final, yarı final, en sonunda da B finalinde ülkemizi 6.lıkla döndü. Bu açıdan da kış oyunları tarihimizde çok dikkat çeken bir başarı elde etmiş olduk. Sonrasında bu arada tabii Furkan gelişimine devam etti. Olimpiyat oyunları sonrasında Dünya Kupalarında ve en sonunda Avrupa Şampiyonası'nda bildiğiniz gibi madalya kazandı. Dünya Kupalarında da 4.lük ve 6.lık elde etti. Furkan Akar artık kış olimpiyat oyunlarında gerçekten bizim kış sporlarında dünyanın yüksek seviyesinde, zirve seviyesinde bir sporcumuzun olduğunun kanıtı gibi. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti, mutlu etti. Gelecek için de biraz ümit verdi diyebiliriz.
Evet. Sayın Doğan, şunu merak ediyorum.
Buyurun.
Yürekleri milli sporcu olmak için atan gençlerimiz var. Onlara hangi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Nasıl milli sporcu olabilirler? Nasıl başvuruda bulunabilirler?
Tabii. Biz tabii ki olimpiyat komitesi olarak normal şartlarda olimpiyata katılmaya aday elit seviyede sporcularla genelde ilgileniyoruz. Ancak tabii ki sporun tabana yayılması için gençlerimizin, çocuklarımızın daha çok sporla buluşması için de bazı küçük kendimize ait projelerimiz var. Spor okulu projelerimiz var. Yine OLİ gibi bazı böyle kültürel olarak olimpiyatı anlatan çocuklarımıza projelerimiz var. Bunlarla aslında amacımız ilkokul çağından itibaren tüm çocuklarımızın sporla tanışması, tanışmasına biraz ön ayak olmak, onları teşvik etmek spora dahil olmaya. Bir milli sporcu olmanın ilk adımı ilkokul seviyesinden başlayarak spora dahil olmak, değişik sporları deneyimlemek, en başarılı oldukları, kendilerini mutlu hissettikleri, çalışmaya kendilerini hazır hissettikleri sporda da ilerlemeleri. Önce tabii Türkiye şampiyonalarına katılıyorlar kendi kulüplerinde sporcular. Türkiye şampiyonasında Türkiye şampiyonlukları elde eden sporcularımız da milli takıma yükseliyorlar. İşte o milli takıma yükseldikten sonra genelde biz onlarla daha çok iletişim kurmaya başlıyoruz. Çünkü yurt dışında uluslararası yarışmalara katılıyorlar, turnuvalara katılıyorlar. Ve eğer oralarda da iyi derece elde ederlerse, dünyanın sayılı sporcular arasında kendilerine yer bulurlarsa, o zaman da işte bizim olimpiyat oyunlarında yarışma şansını yakalıyorlar.
Çok güzel. Şuradan devam edelim. Bu olimpiyatlarda spor dalları ve katılım kriterleri neler?
Olimpik spor dallarımız yaz ve kış olarak ikiye ayrılıyor. Burada yaz spor dallarımız toplamda 32 tane şu an için. Bu 32 spor dalının bazıları programa, olimpik programa giriyor, bazıları tekrar çıkıyor gibi durumlar oluyor. Şu anda 28 tanesi temel spor olarak geçiyor, 4 tanesi ise programa dahiliyeti her seferinde değişebiliyor. Bu çok geleneksel sporlarımız, işte Türkiye'nin de başarılı olduğu pek çok spor dalı olimpik sporlar zaten. Güreş, tekvando, en çok aklımıza gelenler işte boks, atletizm, yüzme, tenis. Aklınıza gelebilecek bütün aslında sürekli duyduğumuz sporlar, bunlar olimpik sporlar. Kışta da 15 tane spor var. Orada da genelde kayak, buz pateni, kızak, curling ve buz hokeyi şeklinde 5 spor dalının altında aslında onlarla çeşitleniyor. Özellikle kayakta epey spor dalı var farklı. Bu şekilde bakacak olursak 32 ve 15 toplamda 47 tane spor dalından bahsedebiliriz. Bunların tabii hepsinin kendine ait katılım kriterleri var. O kriterleri de kendi uluslararası federasyonlarıyla birlikte belirliyor Uluslararası Olimpiyat Komitesi. Örnek veriyorum, siz bir güreş sporcusuysanız, olimpiyatlarda katılım sağlamak için nasıl kota kazanabileceğinizi Uluslararası Güreş Federasyonu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi bir kriter hazırlayarak bildiriyorlar. Bu kriterleri biz web sitemizde de paylaşıyoruz bu arada. Yani herkesin rahatlıkla erişebileceği kriterler bunlar. Farklı durumlar var. Kiminde dünya sıralaması listesi esas alınıyor. Sporcuların yıl içerisindeki elde ettikleri sonuçları toplayarak bir puanlama sistemi var. Kiminde böyle. Kiminde tek bir yarışmada, örnek veriyorum güreşte 2023 Dünya Şampiyonası'nda kotalar dağıtılacak. Orada derece elde etmeniz gerekiyor. İlk 5 sporcu kota kazanacak ülkesi adına örnek veriyorum. Kendi sikletinde. Ya da bu ikisinin bir karması da olabiliyor. O da atletizm örnek verebiliriz. Orada da hem baraj derecesi geçebiliyorsunuz. Belli bir derece var. Örnek veriyorum 100 metrede işte 9 saniye 89 salisenin altına inenler kota kazanır. Ayrıca yine sıralama listesi üzerinden de kota kazanılabiliyor. Yüzme de yine bu baraj dereceleri var. Sonuçta ya baraj derecesini geçmeniz gerekiyor, ya ilgili yarışmada sonuç elde etmeniz gerekiyor, ya da yıl içerisindeki tüm yarışmaları elde ettiğiniz sonuçların bir puan sıralaması oluyor. Orada gerekli sıralamayı elde etmeniz gerekiyor. Evet. Özetle böyle.
Sayın Doğan, siz Türk Milli Olimpiyat Komitesi Spor Direktörüsünüz ve sporcularımızla da içli dışlısınız, çok yakınsınız onlara. Onların en büyük motivasyon kaynağı nedir?
Tabii burada ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek, yani Türk bayrağını dalgalandırmak, burada madalya törenlerinde işte İstiklal Marşımızın okunmasını sağlamak şampiyonluklarsa eğer. Bunlar da bir sporcularımızı en çok motive eden şeyler. Bu tip ülke sevgilerinin aslında onları motive ettiği ve onları daha iyi sonuçlar elde etmeye yönelttiğini görüyoruz. Ama aslında tabii bütün bunların yanında her sporcu aslında çok yarışmacı bir karaktere sahiptir. Ve tabii ki en iyisi olmak ister. Hepimiz, ben de kendim spordan geliyorum. Etrafımızda spor yapan her insan yarıştığı spor dalında en iyi olmak ister. Evet. En iyi olmaya çalışır. Tabii. Bu da mükemmeliyete ulaşmakla ilgili. O yüzden aslında sporcularımızı motive eden şey dünyanın tepesine çıkmak, zirvesine yerleşmek ve tabii bunu yaparken de ülkelerini temsil etmenin gururunu yaşamak.
İnşallah onları en güzel yerlerde görmek istiyoruz. Çünkü göğsümüz kabarıyor. Türk bayrağının dalgalandığını gördüğünüzde göğsümüz kabarıyor. Kendimizden geçiyoruz. Türk bayrağı en yüksek yerlerde olmalı. İnşallah onu da sporcularımız en yükseğe taşıyacaktır. Buna inanıyoruz. Sayın Doğan, 2022'den devam edecek olursak bu 2022 olimpiyat çalışmalarına dair başka neler söylemek istersiniz?
Beijing'den sonra, kış olimpiyatlarından sonra Vukuati Finlandiya'da bir kış EOF yarışması yapıldı. Genç sporcularımız, 18 yaşın altındaki sporcularımız burada aslında bu tip oyunlara katılarak olimpiyatlara atmosfer olarak hazırlanıyorlar. Kendilerine orayı hedef koymalarına ön ayak oluyor bu tip böyle 18 yaşın altındaki yarışmalara katıldıklarında. Çünkü aslında kendi yaş gruplarıyla beraber küçük bir mini bir olimpiyat yapıyor evet. gibi oluyorlar. Ve orada diğer spor dallarındaki takım arkadaşlarıyla tanışıyorlar. Normal şartlarda her bir spor dalı genelde kendi sporundaki takım arkadaşlarını görür. Ama buraya gittiklerinde, bu tip oyunlara katıldıklarında diğer spor dallarından atıyorum biatlon sporcusu, kayakla atlama sporcusuyla tanışıyor. Artistik buz pateni sporcusu, curling sporcusuyla tanışıyor gibi kıştan örnek verdim. Kışlar böyle bir araya geldikleri zaman bu anlamda biraz motive olmaları ve onlara hedef koymaları için faydalı oluyor. Orada da sporcularımız ülkemizi başına temsil ettiler. Sonrasında Akdeniz oyunları. Akdeniz oyunlarının aslında tarihi epey eskiye dayanır. Çok da prestijli bir oyundu zamanında. Ama tabii zaman içerisinde o prestiji biraz azaldı. Akdeniz oyunları artık bizim gibi çok başarılı ülkelerin biraz daha ikinci plana bıraktığı bir organizasyon olmaya başladı. İtalya, Fransa, İspanya, Türkiye gibi ülkeler zaten ilk beşte yer alıyor sürekli Akdeniz oyunlarında. O yüzden de biz artık ülke olarak hedefimizi daha olimpiyat oyunları eksenine değerlendiriyoruz. Ama buraya da katılan sporcularımız tabii ki çok başarılı sonuçlar elde ettiler. Akdeniz oyunlarını oranı İtalya'nın ardından ikinci sırada tamamladılar. Gayet de başarılı bir oyun geçti bu anlamda bizim için. Sonrasında yine Slovakya'da bir yaz EOF'u vardı. Bu sefer yaz spor dallarına katılan genç sporcular bunu deneyimlediler. Burada da yine sporcularımız güzel sonuçlar elde ettiler. Özellikle yüzme branşında son zamanlarda gerçekten büyük bir atılım var. Çok iyi bir genç jenerasyon yetişiyor. Yüzmede daha önce olmadığı kadar başarılı sonuçlar elde eden çok genç bir ekibimiz var. Türkiye'de gerçekten yüzme, dediğim gibi, temel sporlardan biri olarak olimpiyatların atletizm, yüzme ve jimnastik gerçekten çok ciddi bir gelişim içerisinde. Buradan yetişen sporcularımızın da önemli okullarda burs kazandığı, çok başarılı akademik kariyerlere sahip olduğu düşünüldüğünde gerçekten bizim için önemli bir spor yüzme. Burada da Slovakya'da da yine başarılı bir süreç geçirdiler kendileri. En sonunda da tabii Konya'da İslami Danışma Oyunları ev sahipliği yaptığımız 56 İslam ülkesinin katılımıyla gerçekleşen bir organizasyon. Tabii ki burada sportif olarak İslam ülkeler arasında Türkiye kıyas kabul etmeyecek kadar çok önde olduğu için hani kendimize rakip olarak göreceğimiz bir ülke bulunmuyordu burada. Çok açık farkla Türkiye birinci sırada yer aldı. Ama İslam Danışma Oyunları'nın sadece sportif bir faaliyetten ziyade İslam ülkelerinin bir araya gelerek aslında dayanıştığı, farklı konularda bilgi transferi gerçekleştiği ya da değişik konularda birbirlerine yardım edebilecekleri bir ortam aslında yaratmak. Böyle bir amaçla yapılmış bir organizasyon temelinde. Tabii ki sportif hedefler var. Sportif başarı da önemli. Sporcularımız da burada tabii ki dediğim gibi ev sahibi olduğumuz bu oyunlarda rekor seviyede madalya kazandılar ve açık arayla birinci oldular. Ve böylelikle 2022 yılını aslında olimpiyat oyunları ekseninde tamamlamış olduk.
Çok güzel özetlediniz. 2023 yılının ilk ayındayız ve 2024 yılında da Paris'te yaz olimpiyatları olacak, değil mi?
Evet, aynen. 2023 yılı bu anlamda çok önemli. Paris 2024 yılında yapılacak ama Paris yaz olimpiyatlarına kota müsabakaları bu yıl itibariyle başlamış oluyor ağırlıkta olarak. Çok sayıda kota yarışması ve kota haberleri gelecek inşallah. Evet. Ve bu sayede de geçen sefer Tokyo'ya katıldığımız 107 sporcunun üzerine çıkarak burada daha çok sporcuyla ve daha çok madalya kazanarak gerçekleştireceğimiz bir oyun olmasını diliyoruz. Biz de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak çok sayıda sporcumuza bu anlamda destek de veriyoruz. Yaz ve kış 21 spor dalında toplamda 50 sporcumuza hem Olimpiyat Komitesi kendi öz kaynaklarından hem de sponsorları aracılığıyla yarattığı kaynaklarla finansal destekler sağlıyoruz. Bu anlamda sporcularımızın daha rahat oyunlara hazırlanmasına da destek olmuş oluyoruz. Yine milli takımlarımızın teknik ekibinde yer alan kondisyoner, performans sorumlusu, antrenör yardımcısı, fizyoterapist gibi ekiplerine değişik alanlarda seminerlere katılmaları için finansal destekler sağlıyoruz. Antrenör gelişim seminerlerini ülkemize düzenleyerek farklı spor dallarında yine kendi antrenörlerimizin gelişimlerine katkıda sağlamaya evet. çalışıyoruz. Yine sporcularımıza kariyer destekleri sağlamak için yine yabancı dil eğitimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tüm bunlara baktığımızda da biz de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve federasyonlarımızla beraber güzel bir birliktelik içerisinde sporcularımızın en iyi şekilde hazırlanması için olimpiyatlara seferber olmuş durumdayız diyebiliriz.
Biz de başarılar diliyoruz sizlere. O başarıyı yakalayacağınızdan eminiz. İsterseniz biraz da çalışmalarınızdan bahsedelim. Beklentiler, hedefler neler? Neler yapmayı planlıyorsunuz?
Aslında biraz önce biraz bahsetmiştik finansal destekler kısmı olimpik hazırlıklar için. Bu tabii ki bir kısmı. Onun dışında önümüzdeki oyunlar 2023 yılının takvimine baktığımız zaman da zaten önümüzdeki ay, hatta bir iki gün sonra yine bir kış EOF'u var. Bu sefer evet. İtalya'da. Friuli, Venezia, Giulia kentlerinin ortaklaşa düzenleyeceği. Buraya da yine 24 sporcumuzla katılacağız. 9 tane farklı spor dalında. Ve aslında ilk oyunumuz da Ocak ayı içerisinde, bu ay içerisinde gerçekleşmiş olacak EOF kış oyunları 2023. Sonrasında çok kritik ve önemli bir Avrupa oyunları var. Krakow, Malapolska, Polonya'nın Krakow kentine düzenlenecek. Burada da çok sayıda Paris için kota yarışması olacak. Paris oyunlarına katılım hakkı elde etmek için olimpiyatlarına. Yine Maribor'da yaz EOF var. Ve bu şekilde ilerliyor 2023 takvimimiz. Biz de dediğim gibi işin olimpik hazırlıklar kısmında sporcularımıza bu destekleri sağlıyoruz. Bunun yanı sıra tabii çocuk ve gençliğe yönelik projelerimizden de bahsetmiştim biraz önce. Amacımız sadece elit seviyede sporculara destek olmak ve onları olimpiyat hazırlamak değil, aynı zamanda ülkemizde sporun tabana yayılmasına da ön ayak olmak. Bu anlamda spor kültürünü yaymak için Oli projemiz var. Bir profesyonel ekibimiz 50'ye yakın şehirde 2 milyon aşkın çocuğa ulaşmış durumda 2006 yılından bu yana. 45 dakikalık interaktif bir sunumla onlara olimpik değerleri, olimpizmi anlatıyor. Ve onları aslında biraz daha olimpiyat dünyasının içine almaya çalışıyor. Önemli bir projemiz. Yine sporla güçlen projemiz var. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde imkanı olmayan, daha doğrusu kısıtlı imkanlarla çalışan çocuklarımıza, kızlarımıza spor yapma imkanı sunuyor. Yine olimpik gün etkinliklerimiz, olimpik geleceğimiz projemiz gibi projelerle de çocuk ve gençliğe yönelik çalışmalarımız var. Büyük bir etkinliğimiz var tabii her yıl düzenlediğimiz. Samsung Boğaziçi Kıtalarası Yüzme Yarışı 34. kez düzenlendi geçtiğimiz yıl. 35. kez de bu yıl düzenlenecek. Gerçekten çok sayıda 2400'e yakın sporcunun yarıştığı, yabancı ülkelerden pek çok sporcunun da yer aldığı çok önemli bir yarış. İki kıtayı birbirine bağlayan, dünyada eşi benzerine az rastlanan bir yarış. Yine bunu da başarıyla organize ediyoruz ve gerçekten bu anlamda herkes için spor teması altında birleşiyoruz. Genel olarak baktığımızda aslında Olimpiyat Komitesi dediğim gibi bu iki ana başlıkta, olimpik hazırlıklarda ve çocuk ve gençliğe yönelik gelişim projeleriyle Türk sporuna destek olmaya devam ediyor.
Evet. Sayın Doğan, kadınlar çalışma hayatının pek çok yerinde başarıyla işlerini yürütüyorlar. Sporda da, olimpiyatlarda da kadınlarımız var. Erkek kadın oranı nedir?
Şöyle, son yıllarda kadın sporcularımızın başarıları gerçekten çok arttı. Ve kadın sporcu sayısı erkek sporcu sayısının çoğu zaman geçmeye başladı diyebilirim. Hatta madalya sayısına baktığımız zaman şöyle bir bilgi de verebilirim. Tokyo 2020 olimpiyat oyunları öncesinde bizim madalya kazanan 5 kadın sporcumuz vardı. Tokyo 2020'de 5 sporcumuz daha kazandı madalya. Toplam sayı 10'a yükseldi. Yani aslında tarihimize baktığınızda çok ciddi bir kadın sporculuğu başarısında gelişim gözlemliyoruz. İşte evet. Takım sporlarında biliyorsunuz katılımımız hep kadın voleybol ve kadın basketbolla sağlandı geçtiğimiz yıllarda. En son Tokyo'da da yine kadın voleybol takımımız vardı. Bu anlamda baktığımızda kadın sporcularımızın gerçekten çok parlak genç sporcularımız da var ve gelişim hızla ilerlediğini ve madalya kısmında, başarı kısmında erkekleri yakalayıp hatta geçmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten son yıllarda bizim de çok kıvanç duyduğumuz bir konu haline geldi bu.
Evet. Sayın Doğan, olimpiyat çalışmalarına dair önemli bilgiler aktardınız bizlere. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum size.
Biz de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. İnşallah nice başarılar elde edin. Biz yine programımızda konuşalım bunları.
Hep birlikte inşallah.
Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Milli Olimpiyat Komitesi Spor Direktörü Yusuf Erdem Doğan telefon attığımızdaydı. Güne Bakan devam ediyor.
Güne Bakan devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Bu bölümde Türkiye ve dünya gündemini konuşacağız. TGRT Haber Ankara temsilcisi Ercan Gürses telefon attığımızda. Sayın Gürses merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
İyi yayınlar diliyorum Mustafa Bey. Kolay gelsin, hoş
çok
bulduk.
Çok teşekkür ediyorum. Yine yoğun bir dünya ve Türkiye gündemi. İran'da 5,7'lik bir deprem meydana geldi. Ukrayna'da bir helikopter kazası meydana geldi. Zaten Türkiye gündemini sizden dinleyeceğiz. Dünyada neler oluyor? Buradan başlayalım isterseniz.
Tabii evet. Yani deprem bölgemizin bir gerçeği. Bizim coğrafyamızın da bir gerçeği. Ona yapabilecek bir şey yok ama Ukrayna'da düşen helikopter için söyleyecek bayağı bir şey var. Savaşta olan bir ülkenin İçişleri Bakanı'nın ölmüş olması, vefat etmiş olması çok konuşulacaktır. Yani bununla ilgili şayet bunun gerçekten bir kaza bile olsa yani arkasında çok şey yazılacak, çok şey söylenecek. Şüphesiz bunun arkasında süreç de var, kara kutu var, başka şeyler var ama ben bununla ilgili olarak dünya gündemini meşgul edecek birçok şeyin olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bir ilgilenen dünya gündemi var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli görüşmelerde bulunacak. Dışişleri Bakanı Amerikalı mevkidaşı Blinken'la görüşecek. Tabii gündemde çok konular var. Türkiye'nin özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 görüşmeleri var biliyorsunuz. Olumlu yöne gittiğini düşünüyoruz. Gerçi F-35 projesinden dışlandık ama sonuçta evrenin şarı gibi bir durum söz konusu. Kongre'de bazı engeller görünüyor ama Amerikan yönetimi bu konuda tavır koydu. Dışişleri Bakanı'nın görüşmesi bu bağlamda önemli olacaktır şüphesiz. Tabii ki orada başka Türkiye Yunanistan sorunu da ele alınacaktır şüphesiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapılacak görüşmelerde ve Türkiye'nin NATO ile ilgili olarak daha doğrusu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin önündeki engeli konusunda özellikle NATO üyelerinde bir takım rahatsızlıklar var. Ama Türkiye'nin
Sayın Gürses, Sayın Gürses. Canlı yayınlarda aksilikler olabiliyor. Biz de şu anda evet. Bir aksilik yaşıyoruz. Seste bir parazit var. Hatlardan kaynaklı olsa gerek. Az evet. Önce size bağlanırken bulunduğunuz yerden tam sesinizi alabiliyorduk ama acaba bir yer değişikliğinde mi bulundunuz? Bir sesi tekrar kontrol etsek.
Şu anda nasıl Mustafa Bey?
Şu anda güzel geliyor, evet.
Şu anda güzel, tamam. Bu şekilde devam edelim. Evet, İsveç konusu çok önemli. Yani o Stockholm'da yaşananlar mesela Türkiye'de gerçekten çok büyük infiale neden olmuştu. Cumhurbaşkanı'na yapılan saygısızlıktan sonra. Ama tabii ki bir NATO ile ilgili olarak Türkiye ve İsveç'in yapmış olduğu görüşmeler söz konusu. Bu görüşmelere bunun ne derece etkide bulunacağı, Türkiye'nin asıl gayesi oradaki terör örgütü üyelerinin
Türkiye'ye iade edilmesi. Bu konudaki girişimlerde İsveç tarafı bir sorun olmadığını savunuyor. Önümüzdeki günler bu konuya da ışık tutacak. Tabii dış gündem dediğimiz zaman çok fazla dış gündem var ama başlıcaları bunlar gibi görünüyor Mustafa Bey.
Evet. Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'de siyaset de çok hareketli. Seçimler yakın. Buna dair hangi gelişmeler var?
Bugün çok önemli bir gelişme oldu biliyorsunuz Mustafa Bey. Takip etmişsinizdir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim tarihini verdi. Evet. Yani aslında malumun ilanı gibi oldu ama tabii Cumhurbaşkanı'nın ağzından söylenmiş olması resmileşmesi değil. Resmileşmesi için Cumhurbaşkanı'nın ayrıyeten bir karar alması gerekiyor. Ama o kararı alacağını söyledi. Açık bir şekilde söyledi. Dolayısıyla 14 Mayıs'ta artık seçimin olacağına dair kesin bir kanaat oluşmuş durumda. 14 Mayıs'ın sembolik bir önemi de var biliyorsunuz. Demokrat Parti'nin 73 yıl önce iktidara geldiği tarih. Bu tarihte yapılacak bir seçim. Bunun sembolik anlamı var ama bir etkisi olacak mı sandıkta? Bu konuşuluyor, tartışılıyor. Tabii sandığa çok sayıda parametre etkide bulunacak biliyorsunuz. Altılı Masa demiştik ki açıklamasında, evet, biz ortak adayı belirlememiz için sizin seçim tarihini açıklamanız gerekiyor. Bundan sonra artık Altılı Masa'nın ortak adayının kim olacağına dair bir beklenti, ağır bir beklenti oluştu. Ankara'da bunlar konuşuluyor aynı zamanda Mustafa Bey.
Evet. Tabii bunun yanında Millet İttifakı'nın da adayı acaba o masadan mı çıkacak, altılı masadan mı çıkacak, yoksa dışarıdan birisi mi aday yapılacak? Bu da çok merak ediliyor. Sizin buna dair bir değerlendirmeniz olur mu?
Sanki masadan gibi. Son zamanlardaki izlenim o. Ama masadaki en engel İYİ Parti. Yani 5 parti Kılıçdaroğlu'na itirazı yok gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu adaylığı çok istiyor. Peki Meral Akşener'in şöyle bir argümanla masaya gelmesi bekleniyor. Son dönemlerde kulislerde konuşulan konu bu. Diyecekmiş ki masaya anketleri getirelim. Anketlerde olası adayları ortaya serelim. Hangi adayın Cumhurbaşkanı karşısında daha şanslı olabileceği ortaya çıkarsa, ki Akşener'in aklındaki bu adaylardan birisi İstanbul Belediye Başkanı, bir diğeri de Ankara Belediye Başkanı. Bunlardan birisi önde çıkarsa o olsun diye bir öneri getireceği söyleniyor İYİ Parti'nin masaya. 26'sında bir toplantı var biliyorsun İYİ Parti'nin ev sahipliğinde Mustafa Bey. Bu 26'sındaki toplantı kritik önemde. Artık seçim tarihi de açıklandığına göre ortak aday konusu ve sizin de söylediğiniz gibi masadan mı çıkacak, dışarıdan mı? Bana kalırsa masa ihtimali çok ağırlık kazandı. Hatta masanın içerisindeki bir kişi Kılıçdaroğlu. Akşener eğer daha önceki angajmanından farklı bir adım atarsa, yani aday olmayacağım dedi ama yeni bir durum ortaya çıktı, artık adaylığım da söz konusu olabilir derse, o zaman kartlar yeniden dağıtılabilir. Ama şu an için Kılıçdaroğlu'nu gösteriyor İbre Mustafa Bey.
Evet. Sayın Gürses, çalışma hayatında da hareketli günler yaşanıyor. Malumunuz emeklilikte yaşa takılanlar ve sözleşmeliye kadro meseleleri de şu anda meclisin gündeminde, kanunlaşması için çalışmalar yapılıyor. Buna dair gelişmeler nelerdir?
EYT konusunun Mart ayında ilk maaşlar ödenecek şekilde geçirileceği açıklandı hükümet üyeleri tarafından. Buna itibar etmek gerekiyor. Önümüzdeki hafta meclise getirilmesi planlanıyor. Tabii bu konuda da EYT'lilerin sabırsızlıkları var. Ama 20 yıldır bekliyorlar. O da, evet, açıkça söylemek lazım. Tabii. Şimdi bunun bütçeye çok büyük bir külfeti var. Yani bunu açık açık söylememiz lazım. EYT gerçekten her türlü tabir kullanılabilir bana kalırsa ama tırnak içinde cesurca bir adım hükümet açısından. Bu cesuru her türlü alabilirsiniz. Ama ben çok bütçe açısından sıkıntılı bir adım olduğunu düşünüyorum. Burada staja takılanlar vardı. Emeklilikte staja takılanlar gibi bir grup daha çıktı ortaya. Biz de EYT'lilere dahil olalım diye. Ama onların dahil olma ihtimalleri biraz az gibi görünüyor. 100 bin civarında sayıları. Onların bir baskı unsuru olarak ortaya çıktıklarını ama çalışma hayatında uzmanlık derecesinde olan insanların verdiği görüş itibariyle onların gruba dahil olmalarının zor olduğunu düşünüyorum. Diyorlar ki staj çalışma hayatına dahil değildir deniyor. Ankara'da konuşulan başlıca çalışmayla ilgili konuşulan konular da bunlar Mustafa Bey.
Evet. Bir de parti genel başkanlarının çokça ifade ettiği başörtüsü meselesi var. Acaba bu mecliste mi halledilecek yoksa referanduma mı gidilecek? Bu da çok konuşuluyor. Ne dersiniz bununla ilgili? Hangi gelişmeler var?
O tam bir J'ye döndü. Çözülemez yumak haline geldi. Yani çözülemez yumak dediğim bir şekilde çözülecek tabii. Yani ya reddedilecek ya referandum ya kabul. Ama şöyle bir durum ortaya çıktı Mustafa Bey. Hepimiz görüyoruz. Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti bunu. Yani evet. Böyle bir başörtü sorunu yoktu bana kalırsa. Olmadığı halde. Sonra Cumhurbaşkanı anayasa değişiklik teklifi önerisiyle farklı bir şekilde geldi. Şimdi öyle bir durum var ki ortada. Şimdi affedersiniz. Bunun meclisten geçmesi Cumhur İttifakı'nın oylarıyla sağlanamıyor. Şayet Millet İttifakı'nda İyi Parti desteklerse referandum aralığına gidiyor. Referanduma gitmesini altılı masa doğru karşılamıyor, olumlu karşılamıyor. Ama tamamen kabul edilmesi için de CHP'nin oylarına ihtiyaç var. Şimdi şayet bu referanduma giderse ve sandığın yanında bir sandık daha konursa bundan Cumhur İttifakı'nın yarar sağlayacağı yönünde muhalefette bir görüş var. Dolayısıyla orada bir çıkmaz sokak söz konusu. Mecliste reddedilirse de Cumhurbaşkanı'nın bunu meydanlarda bir argüman olarak Millet İttifakı aleyhine kullanması durumu var. Nasıl çözülecek göreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü yaptığı açıklamada başörtüsünde meclis kararını veremezse millete gideceğiz demişti.
Evet ama orada da şöyle bir durum var Mustafa Bey. Şayet Cumhur İttifakı'nın sayısı sadece söz konusu olursa referanduma da götürülemiyor biliyorsunuz.
Evet.
Referanduma götürülmesi için 360 oy gerekiyor. En azından İYİ Parti'nin ya da HDP'nin bir desteği gerekiyor. Şu an o net görülmüyor. Yani bir referandumda kesin değil yani mevcut durumda. Sıkıntı bundan kaynaklanıyor.
Evet. Pek çok gelişme var tabii. Dünyaya bakacak evet. Olursak, dünyadan devam edecek olursak gündemde başka neler var?
Gündemde tabii ki Rusya-Ukrayna başında sizinle konuştuğumuz Rusya-Ukrayna savaşı var. Rusya-Ukrayna savaşı cephede yaşananların dışında özellikle Batı'nın Rusya-Ukrayna'ya dönük olarak savaş kapasitesini artırmaya dönük hamleleri var. Bu işin çözülmesi lazım. Dünyada tedarik sorunu var aynı zamanda. Bu hem savaştan kaynaklanıyor hem de yıllar sonra Çin ekonomisinin %3'ün altında büyüme göstermesiyle birlikte dünya ekonomisinin yavaşlayacağı yönünde endişeler var. Bu bizi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin de yavaşlayacak başlıca bölgelerden birisi olduğu düşünüldüğünde bizim ana ihracat üstümüz olduğunu da göz önüne aldığımızda bunun maalesef bizim açımızdan çok iyi bir haber olmadığını söylemek durumundayım. Tabii ki dünyanın en önemli sorunları bunlar değil. Suriye'deki yaşananlar bizi yakından ilgilendiren sorun. Türkiye'nin dün Tahran'la bir temasta bulunması Suriye'de yaşananlarla ilgili olarak biliyorsunuz biz Esad'la da bir el altından bir trafik yürütüyoruz ama bir yandan da Rusya'yla bunu yürütüyoruz. İran'ın da bu işe dahil olması bence altı çizilmesi gereken bir nokta önümüzdeki süreç için Mustafa Bey.
Evet. Sayın Gürses pandemi dönemini atlattık tam her şey yoluna giriyor diyoruz ama dünyada bazı yerlerden yine koronaya dair hastalık haberleri geliyor. En son Çin'den birkaç videolar geldi. İnsanları böyle korkutma amaçlı da olabileceği ifade ediliyor. Sanki o virüsün yol açtığı şeylerden, yan etkilerden birisi de zombileşme gibi. Belki siz de denk gelmişsinizdir. Evet. Yine aşılar gündemde. Buna dair neler söylersiniz?
Ya inşallah daha önce karşılaştığımız videolar gibi onlar efsanelerdir. Yani
evet.
gerçekliği yoktur. Çünkü biliyorsunuz virüsün ilk yayıldığı süreç içerisinde bizi de korkutmak için belki de işte sokaklarda sinir krizi geçiren COVID'li insanların görüntüleri.
Bayılıp düşenler vardı o ilk zamanlar.
Evet. Bunların hepsinin doğru olmadığı ortaya çıktı.
Evet.
Ben o zombi işinin de biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. Yani dünya baştan COVID'i tekrar yaşamış olsaydı tedbirler bu şekilde sıkı bir şekilde alınır mıydı? Ekonomi bu şekilde durdurulur muydu? Çok emin değilim açıkçası. En azından bizim bu kervana bu şekilde katılıp katılmayacağımızdan çok emin değilim. Şüphesiz sağlık her şeyden önemli ama bugün hala aşılar tartışılıyor biliyorsunuz. İnşallah doğru değildir Mustafa Bey. Doğru olmadığını umalım. Çünkü dünyanın yeniden böyle bir pandemi önlemleri kapanmasına ve ekonomide yeniden böyle bir yavaşlamaya tahammülü olmadığını düşünüyorum. Yani hem tedarik sorunları, hem gıda fiyatlarındaki rekor artışlar, hem enerji fiyatlarındaki artışlar ki bizim gibi ülkeleri çok derinden etkiliyor görüyorsunuz. Net enerji ithalatçısıyız biz, gaz, doğal gaz ve petrol açısından. Düşünün, doğal gaz fiyatı %1000 arttı dünya piyasalarında. Sadece bu pandemi döneminde. Ekonomimize verdiği zararı siz düşünün. Ya bunu tekrar kaldıramayız. İnşallah böyle bir şey yoktur diyelim, temennimizi iletelim.
Evet. Sayın Gürses, dünyada ve Türkiye'de gündeme dair önemli bilgiler, haberler aktardınız. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
Çok memnun oldum Mustafa Bey. Kolaylıklar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça
Sevgili
kalın.
Dinleyicilerimiz, TGRT Haber Ankara temsilcisi Ercan Gürses telefon hattımızdaydı. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Git, git, git, git, dönmemek üzere git.
Zaman su misali akıp gitti ve Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte Güne Bakan'da buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Güne Bakan.